Ayrım 13, Vatikan'ın Zindanları, Andrejit, sayfa 155. Yaşam karışık, fazlasıyla karışık bir duruma giriyordu Amedeo için. Üstelik de ayakları donmuş, alnını ateş içinde, düşünceleri karışık, dolaşık buluyordu. Peder Cave'de maskaranın biri miydi? Nasıl anlamalıydı şimdi? Öyleyse kardinal de, belki. Ama bu çek. Peki ama bu çek. Kağıdı cebinden çıkardı, eliyle dokundu. Gerçekliğinden emin oldu. Hayır, hayır olamazdı. Karola aldanıyordu. Hem sonra bu zavallı kaveyi çift oyun oynamak zorunda bırakan gizemli işler hakkında ne biliyordu? Hiç kuşkusuz iyi papazın sakındığı Baptist'in bayağı bir kinli görmek gerekirdi bundan daha çok. Ne olsa olsun. Daha da fazla açacaktı gözünü artık. Baptist'in de sakındığı gibi bundan böyle Peder Cave'ye Dan da sakınacaktı, hatta kim bilir Karola'dan bile. İşte diyordu kendi kendine. Bu günahın, bu baş günahın, papalığın sendelemesinin hem sonucu hem de kanıtı. Ne kaldıysa alt üst oluyor, devriliyor. Papaya güvenmeyince kime güvenmeli? Kilisenin dayandığı köşe taşı yıkılır yıkılmaz hiçbir şey gerçek olmayı hak etmiyor. Amedeo kısa sık adımlarla postaneye doğru yürüyordu. Memleketten gelmiş birkaç haber bulacağını umuyordu. Çünkü üzerine yorgun güvenini yeniden oturtabileceği birkaç dürüst haber. Sabahın hafif sisi, sonra içine her nesnenin buhar olup gerçekten çıktığı bu bol ışık, baş dönmesini daha da artırıyordu. Bir düş görücesine toprağın, duvarların sağlamlığından, karşılaştığı insanların gerçekten var olduklarından, her şeyden çok daha Roma'da bulunuşundan kuşku duyarak ilerliyordu. Kötü düşten sıyrılıp kopmak, kendini yeniden Pau'da yatağında önceden kalkmış olacak, her zaman yaptığı gibi üzerine eğilerek, ''Nasıl, iyi uyudunuz mu dostum?'' diye soracak Arnika'nın yanında bulmak için etini çimdikliyordu. Postanedeki memur onu tanıdı. Karısının yeni bir mektubunu vermek için hiçbir güçlük çıkartmadı. Valentino de Saint-Prix'ten Julius'ın bir kongre dolayısıyla Roma'da bulunduğunu öğrendim, diyordu Arnika. Onunla buluşabileceğinizi düşünüyorum da ne kadar seviniyorum. Yazık ki Valentino adresini veremedi bana. Büyük otele indiğini sanıyor ya, pek emin değil. Yalnız Perşembe sabahı Vatikan'a kabul edileceğini biliyor. Daha önce Kardinal Pazzi'ye huzura kabulünü sağlatmak için bir mektup yazmış. Milano'dan geliyormuş. Orada Antiem'i görmeye gitmiş. Antiem çok dertliymiş çünkü davasından sonra kilisenin kendisine vaat ettiğini elde edemiyormuş. Bunun için Julius adalet istemek için kutsal babamızla görüşmek istiyormuş. Çünkü o daha bilmiyor elbet. Sana görüşmesini anlatır, sen de onu aydınlatabilirsin. İnşallah kötü havalara karşı önlem alıyor, fazla da yorulmuyorsundur. Gaston her gün beni görmeye geliyor. Çok arıyoruz seni. Bize döneceğini bildirdiğin zaman ne kadar sevineceğim vesaire vesaire. Blafas'ta dördüncü sayfaya kurşun kalemle yanlamasına birkaç sözcük karalamıştı. Napoli'ye gidersen makarnaya nasıl delik açtıklarını öğren, yeni bir buluş üzerindeyim. Gümbür gümbür bir sevinç kapladı Amedeo'nun yüreğini. Ama bir huzursuzlukla karışıktı. Bu Perşembe huzura kabul günü tam bugündü. Çamaşırını yıkatmaya vermeyi göze alamıyordu. Çamaşırsız kalacaktı. Hiç değilse korkuyordu bundan. Dünkü takma yakayı takmıştı bu sabah ama Julius'la karşılaşabileceğini öğrenir öğrenmez onu yeter derece temiz bulmamaya başladı. Buluşmanın vereceği sevinç bu yüzden biraz sarsıldı. Via dei Vocabulari'yi bir daha uğramak mı? Bacanağın huzurdan çıktığı sırada bulmak istiyorsa bu sevdadan vazgeçmesi gerekirdi. Sonra Julius'u büyük otelde aramaktan daha iyiydi. Hiç değilse manşetlerini çevirmeyi unutmadı, yakasını da atkısıyla kapattı, sivilcesini de hemen hemen kapatmak gibi iyi bir yanı vardı bunun. Ama bu ufak tefek şeylerin önemi vardı. Gerçek şu ki profesöre bu mektupla anlatılmaz bir biçimde güçlenmiş buluyordu kendini. Akrabalarından birini geçmiş yaşamını bulmak tasarısı, yolcu imgelemenin doğurduğu canavarları birdenbire def ediveriyordu. Carola, Peder Cave, Kardinal, Bütün bunlar bir horoz sesinin birdenbire kesişiverdiği bir düş gibi dalgalanıyordu önünde. Niçin ayrılmıştı Pau'dan? Onu mutluluğundan uzaklaştıran bu saçma masalda ne oluyordu? Hay Allah, bir papa vardı, az sonra Julius, onu gördüm diyebilecekti. Bir papa işte o kadar, bu yeterdi. Tanrı onun yerine bir başkasının geçmesine izin verebilir miydi? Bu canavarca işi yaptırtır mıydı? Bu işin içinde oynayacak bir rolü olmak gibi saçma bir gurura kapılmasaydı, Floresta hiç mi hiç inanmayacaktı buna. Amedya sık, hızlı adımlarla yürüyordu. Koşmamak için güç tutuyordu kendini. En sonunda yeni baştan güvene geliyordu. Çevresindeki her şeyde yeniden güven verici bir ağırlığa, ölçüye, doğal bir duruşa, gerçeğe benzer bir gevşekliğe kavuşuyordu. Hasır şapkasını elinde tutuyordu. Büyük kilisenin önüne gelince öyle soylu bir sarhoşluğa kapıldı ki sağdaki çeşmenin çevresinde dolaşmaya başladı. Alnını ıslata ıslata fıskiyenin altından geçerken gökkuşağına gülümsüyordu. Birdenbire duruverdi. Orada yanında dördüncü sütunun eteğinde Julius'u oturur görmesin mi? O olduğuna karar veremiyor, iyice emin olamıyordu. Üstü başı düzgünse de duruşu pek düzgün değildi öyle. Comte de Baraglioz, kara hasır şapkasının yanına, iki kaldırım taşı arasına kakılmış bastonunun gaga biçimi topuzuna takmış, bulunduğu yerin görkemliğini aldırmadan, bir Sixtine peygamberi gibi sağ ayağını sol dizinin üzerine atmış, sağ dizinin üzerine de bir defter koymuştu. Zaman zaman havada tuttuğu kurşun kalemi birdenbire sayfaların üzerine indirerek bir şeyler yazıyordu. Öylesine aceleci bir esinlik kağıda geçirmeye dalmıştı ki Amedeo önünde ne yapsa görmeyecekti. Bir yandan yazıyor, bir yandan konuşuyordu. Bir fıskiyenin hışırtısı sesini bastırsa bile dudaklarını kıpırdadığı görülüyordu. Amedeo sütünü sessizce dönerek yaklaştı. Omzuna dokunacağı sırada Julius ateşli ateşli, "Sonra bu durumda ne önemi var?" dedi. Bu sözcükleri defterine sayfanın sonuna geçirdi. Sonra birdenbire kalkarak suratını Amedeo'ya çarptı. Burun buruna geldiler. "Hay Allah, ne yapıyorsunuz burada?" Amedeo heyecandan titreyerek kekeliyor, söyleyemiyordu. Julius'un elini iki elinin içinde esrinmeyle sıkıyordu. Julius onu gözden geçiriyordu bu arada. "Zavallı dostum, bu ne hal böyle?" Yazgı hiç de iyi bir pay ayırmamıştı Julius'a. İki bacanağından biri yobazlaşıyordu, öteki de çok perişandı. Neredeyse 3 yıldır görmemişti Amedeo'yu. O zamandan beri en azından 12 yaş kocamış buluyordu onu. Yanakları çökmüş, hırtlağısı dışarı çıkmıştı. Atkısının kırmızılığı yüzünün solgunluğu bütün bütün artırıyordu. Çenesi titriyordu. Tekeş gözleri acıklı olması gereken ama maskaralıktan öteye geçmeyen bir biçimde dönüyordu. Çizgili bir ses kısıklığı getirmişti dünkü yorgunluğundan. Sözleri uzaktan gelir gibiydi. Aklı fikri o düşüncedeydi. "Ne oldu, onu gördünüz mü?" dedi. Julius de kendi düşüncelerine dalmıştı. "Kimi?" diye sordu. Bu kimi hem bir yas çanı hem de dine karşı bir sövgü gibi çınladı Amedeo'nun içinde. Saygıyla açıkladı. "Vatikan'dan çıkıyorsunuz sanıyordum." "Öyle, kusura bakmayın, aklımdan çıkmıştı. Başıma gelenleri bir bilseniz." Gözleri parlıyordu, kendi benliğinden fışkırıverecek diyeceği geliyordu insanın. "Aman ne olur," diye yalvardı Floresta. "Bunu sonra söylersiniz. İlkin görüşmenizi anlatın. Öyle sabırsızlanıyorum ki." "Çok mu ilgilendiriyor bu sizi?" "Hem de nasıl. Anlayacaksınız birazdan. Konuşun, konuşun rica ederim." "Peki işte," diye başladı Julius. Floresta kolundan tuttu, Saint Perry'den uzaklaştırdı onu. "Bizim Antime'nin dine dönüşünün kendisini nasıl bir yokluk içinde bıraktığını bilirsiniz belki de. Farmasonların ondan kaptığına karşılık olarak kilisenin vaat ettiği şeyi boşuna bekliyor. Antime aldatıldığını kabul etmek zorundayız. Dostum, siz nasıl isterseniz öyle kabul edin bu serüveni. Ben üstün bir maskaralık sayıyorum. Ama böyle olmasaydı, bugün bizi uğraştıran, bizi ve size anlatmak için sabırsızlandığım şeyi bu kadar iyi anlatamayacaktım belki de. İşte tutarsız bir yaratık. Çok şey anlatır bu. Sonra hiç kuşkusuz bu görünüşte kalan tutarsızlığın ardında daha ince gizli bir tutarlılık, bir birlikte bulunabilir, önemli olan ona yön veren şeyin basit bir çıkar düşüncesi olmaması ya da çoğu zaman söylendiği gibi çıkara dayanan nedenlere uymaması. "Düşüncelerinizi iyi izleyemiyorum," dedi Amedeo. "Doğru, kusura bakmayın. Görüşmeden uzaklaşıyorum. Her neyse, Antima konusunu ele almaya karar vermiştim. Ah dostum, Milano'da oturduğu daireyi bir görseniz. Burada kalamazsınız," dedim hemen. "Sonra o zavallı Veronica'yı düşünüyorum da. Ama Antimo keşişliğe, kapüsenliğe, Kapüsin Saint Francis tarikatına bağlı papaz. Kilisenin suçlu görmesini hiç istemiyorum dostum," dedim sonra. "Yüksek kilise görevlilerinin suçlu olmadığını kabul ederim. Ama bu onlar bilmedikleri içindir. İzin verin de gidip söyleyeyim." "Ben de sanıyordum ki Kardinal Pazzi," diye sokuşturdu Flores'e. "Evet, bundan iç çıkmamıştı. Anlarsınız ya, bu yüksek kişiler durumlarını güçleştirmekten korkarlar. Bu işe onlardan olmayan birinin sarılması gerekirdi. Örneğin benim. Çünkü buluşların yapılış tarzına bakın da hayran kalın. Ya hem de en önemlilerinin birdenbire gelen bir esin sanabilir insan. Ama aslında hep düşünülmüş bir şeydir. Böylece kahramanlarımın hem fazla mantıklı olmaları hem de yetersiz bir istemleri bulunması beni kaygılandırıyordu." Amedeo usulca, "Korkarım ki gene konudan uzaklaşıyorsunuz," dedi. "Yok canım, siz benim düşüncemi izleyemiyorsunuz," dedi Julius. "Uzun sözün kısası, dilekçeyi doğrudan doğruya kutsal babamıza sunmaya karar verdim. Bu sabah da vermeye gittim." "Öyleyse çabuk söyleyin, onu gördünüz mü?" "Sevgili Amedeo, böyle durmadan sözümü keserseniz, ne diyeyim, onu görmenin ne kadar güç bir şey olduğunu pek düşünmeyiz." "Elbette," dedi Amedeo. "Ne dediniz? Birazdan anlatırım. Bir kez dilekçemi onun eline vermekten tümden vazgeçmek zorunda kaldım. Elimde tutuyordum, düzgünce bükülmüş bir kağıttı ama daha ikinci bekleme odasında, belki de üçüncüsüdür, iyice anımsayamıyorum şimdi. Karalı, kırmızılı, iri bir açık göz kibarca elimden aldı." Amedeo hafif hafif boyun eğmiş ve bildiğini bilen biri gibi gülmeye başlıyordu. "Ondan sonraki bekleme odasında şapkamı alıp bir masanın üstüne koydular. Beşincide ya da altıncıda iki hanım ve üç baş papazı uzun zamandır bekliyordum. Bir tür mabeyinci gelip beni aldı, bitişik salona götürdü. Burada kutsal babamızın karşısına gelir gelmez, fark edebildiğime göre bir tür taht kubbesinin altında bir tür tahta oturmuştu. Beni secdeye çağırdı, ben de isteğini yaptım, böylece onu göremez oldum. Ama uzun uzun eğilmiş bir durumda kalmamışsınızdır. Alnınız da o kadar aşağıda değildi herhalde." "Sevgili Amedeo, siz rahat rahat konuşuyorsunuz. Saygı bizi ne kadar körleştirir bilmez misiniz? Sonra ben başımı kaldırmayı göze alamadıktan başka bir tür baş ağrıda ben Antiom'dan konuşmaya başladım mı cetvel gibi bir şeyle enseme vuruyordu. Bu yüzden yeniden eğiyordum başımı. Hiç değilse o sizinle konuştu ya. Evet, kitabımdan söz etti. Okumadığını açıkça söyledi." Amedeo bir zaman sustuktan sonra, "Sevgili Julius, bu bana söylediklerin son derece önemli şeyler," dedi. "Onu görmediniz. Bütün anlattıklarınızdan onu görmenin şaşılacak derecede güç olduğunu tuttum aklımda. Ah, bütün bunlar heyhat, kuşkuların en zalimini doğru çıkarıyor. Julius, şimdi bunu size söylemeliyim. Ama şöyle gelin, bu sokak o kadar kalabalık ki." Aşağı yukarı ıssız bir sokağa sürükledi Julius'ı. Julius eğleniyordu daha çok, hiç sesini çıkartmadı. "Öyle önemli ki bu size söyleyeceğim. Aman bunu dışarıya belli etmeyin. Önemsiz şeylerden söz ediyormuş gibi görünelim. Siz de korkunç bir şey işitmeye hazırlanın. Julius dostum, sizin bu sabah gördüğünüz..." "Yani görmediğim demek istiyorsunuz." "Kesinlikle öyle. Sahici değil." "Ne diyorsunuz?" "Papayı görmediniz diyorum. Korkunç bir nedeni var bunun. Gizli ve güvenilir bir kaynaktan öğrendim. Gerçek papa hapsedildi. Şu şaşırtıcı giz en beklenmedik etkiyi uyandırdı Julius'un üzerinde. Birdenbire Amedeo'nun kolunu bıraktı, sık adımlarla öne düştü, sokağın ortasından gidiyor, bağırıyordu. Yok, hayır, yok canım, yok, daha neler, hayır, hayır. Sonra Amedeo'ya yaklaştı. Nasıl? Ben hem de güçlükte bütün bunları aklımdan çıkarmayı başarıyorum. Oradan beklenecek, umulacak, kabul edilecek hiçbir şey kalmadığına aklım yatıyor iyice. Antimon'un aldatıldığına, hepimizin aldatıldığına, bunların hep uydurma şeyler olduğuna, gülmekten başka bir şey kalmadığına. Ya, kurtuluyorum, sıyırıyorum yakamı. Tam avunacağım sırada siz çıkıyorsunuz karşıma. Dur bakalım diyorsunuz, yanlışlık var, baştan başlayın. Aa, yok yok daha neler, yok öyle şey yok, hayır asla. Bu kadarı yeter bana. Gerçeği değilse de ne yapalım? Floresta apışıp kalmıştı. Ama diyordu, kilise ses kısıklığının güzel konuşmasına el verme işine üzülüyordu. Ama kilisenin kendisi de aldatıldıysa? Julius yanlamasına durdu önünde, yolunu yarı yarıya kapattı. Sonra da alışık olmadığı alaycı kesip atıcı bir sesle, ''Peki bundan size ne?'' dedi. Floresta yeni bir kuşkuya kapıldı o zaman. Huzursuzluğun yoğunluğu içinde yerleşmeye başlayan, yepyeni, biçimlenmemiş, dayanılmaz bir kuşkuya. Julius, Julius'ın ta kendisi bu konuştuğu Julius, bekleyişinin, dertli iyi niyetinin bağlandığı Julius da gerçek Julius değildi. Ne? Siz misiniz böyle konuşan? Ben size güveniyordum. Siz Julius Comte de Balagloki yazılarımdan söz etmeyi rica ederim. Bu sabah papazınızın gerçek ya da sahte papazınızın bana yazılarım için söyledikleri yeter de artar bile. Anladıklarımın yardımıyla bundan sonrakilerin daha iyi olacaklarını umuyorum. Size önemli şeyleri söylemekte geç kaldım. Yemeğe birlikte yer miyiz? Memnunlukla ama erken ayrılacağım sizden. Bu akşam Napoli'de bekliyorlar beni. Evet, size anlatacağım işler için. Beni büyük otele götürmüyorsunuz ya inşallah? Hayır, kolonoyla gideceğiz. Julius de büyük otelde Floresta gibi bir döküntüyle görünmeye pek istekli değildi. Bir iki kendini solgun ve bitkin buluyordu. Bu lokanta masasında onun karşısında inceleyen bakışları altında bacanağını içine oturttukları bu keskin ışıktan rahatsız oluyordu. Bir de bakış kendisinkini arasaydı bari. Hayır, nerede? Kırmızı atkının dibine şu açıkta olduğunu sezdiği, kuşkulu sivilcenin tomurcuklandığı yüzler kızartıcı yere dikildiğini seziyordu. Garson çerezleri getirirken, kükürtüp banyo yapsanız iyi olur, dedi Baba Kloel. Floresta karşı geldi. Sandığınız şey değil, dedi. Baraklioğul sözüne hiç inanmadı ya, gene de iyi ya, dedi. Aklıma gelmişken söyleyeyim, dedim. Sonra geriye yaslanarak ders verircesine, ''İşte böyle sevgili Amedeo'' dedi. ''Benim kanım şu ki, La Rofrosucol'den ve izleyicilerinden bu yana iyice battık bunun içine. İnsana yön veren şeyler her zaman yarar değildir. Çıkar dışı davranışlar da var. Fırsı saf saf, umarım'' diye sözünü kesti. ''Bu kadar da çabuk anlamayın beni, rica ederim. Çıkar dışı sözüyle neden sizi belirtiyorum. İyilik gibi kötülük de, yani kötülük adı verilen şey de nedensiz olabilir. Ama bu durumda ne diye kötülük etmeli? Tam üstüne bastınız. Lüks olsun diye, harcama gereksinimiyle oyun olsun diye. Çünkü ben çıkardan en uzak ruhların en iyi ruhlar olması gerekmediğini ileri sürüyorum. Sözcüğün katolik anlamında söylüyorum bunu. Tam tersini, katoliklik bakımından en iyi yetiştirilmiş ruh, hesaplarını en iyi tutan ruhtur. Floresta onun düzeyinde kalmaya çalışıyordu ve her zaman kendisini Tanrı'ya borçlu bilen ruh, diye ekledi. Bacanan çıkışları Julius'u açıktan açığa kızdırmıştı. Bunlar pek saçma gibi görünüyordu ona. Elbette ki işe yarayabilecek olanın küçümsenmesi bir ruh soyluluğu gösterir. Öyleyse din bilgisinden, gönül alıcılıktan, hesaptan kurtulmuş, hiçbir şeyin hesabını tutmaz olmuş bir ruhu benimseyecek miyiz? Baraglioğul bir destekleme bekliyordu ama Floresta ateşli ateşli, hayır hayır, bin kez hayır, benimsemeyeceğiz, diye haykırdı. Sonra birden kendi sesinden kendisi ürperdi, Baraglioğul'a doğru eğildi. Daha yavaş konuşalım, bizi dinliyorlar, dedi. Hadi canım, konuştuklarımız kimi ilgilendirir ki? Ah dostum, bu memleketin insanlarını bilmiyorsunuz. Bakıyorum, bana gelince ben artık tanımaya başladım onları. 4 gündür aralarında yaşıyorum. Serüvenlerden kurtulamıyorum bir türlü. Aslında ben de bulunmayan bir sakınganlık yerleştirdiler kafama zorla. İzliyorlar bizi. Kendi kafanızdan çıkarıyorsunuz bütün bunları. Ben de isterdim bütün bunların yalnız kendi beynimin içinde olmasını. Ama ne yaparsınız? Gerçeğin yerini sahtesi alınca elbette gerçeğin saklanması gerekir. Az sonra sözünü edeceğim görevi yüklendikten sonra Luka ile İsa cemiyeti arasında öldüm bittim. Herkes işin kuşkulu bir kişiyim. Her şeyden kuşkulanıyorum. Ama dostum az önce benim kederimle alay ettiğiniz zaman konuşanın gerçek Julius mu yoksa sizin bir taktiniz mi olduğunu düşündüğümü söylersem. Ama bu sabah size rastlamadan önce kendi gerçekliğimden de kuşkuya düştüğümü, burada Roma'da bulunmakla bir düş görüp az sonra Pau'da alıştığım şeyler ortasında Arnika'nın yanında uyanmak arasında bocaladığımda söylersem. Dostum ateşiniz varmış. Frösa elini tuttu acıklı bir sesle. Ateş, iyi söyledin ateşim vardı. Hiç geçirilmeyen, geçirilemeyen, geçirilmek istenmeyen bir ateş. Söylediğimi öğrenince sizin de ne yalan söylemeli, sizin de tutulacağınızı umduğum bir ateş. Ne yalan söylemeli, birlikte yanalım diye kardeşim. Ama hayır, iyice anlıyorum şimdi bu izlediğim, izlemek zorunda olduğum karanlık yol ıpıssız uzanıyor. Az önce söylediğiniz de bu yoldan gitmeye zorluyor beni. Ya Julius doğru olacaktı demek. Demek o görülmüyor. Demek görülemiyor. Julius elini gittikçe coşan Amedeo'nun elinden kurtardı, kolunun üzerine koydu. Dostum dedi, dostum az önce söylemeyi göze alamadığım bir şeyi gizleyemeyeceğim artık. Kutsal babanın karşısına çıkınca bir dalgınlığa tutuldum ya, bir dalgınlığa tutuldum. Bir dalgınlığa diye yineledi profesöre şapşallaşmıştı. Evet, birdenbire başka şeyler düşündüğümü fark ettim. Söylediğinize inanayım mı? Çünkü asıl o zaman açıldı gözlerim. Ama dedim kendi kendime. İlk düşüncemi sürdürüyordum ama kötü davranışın, cinayetin nedensiz, ilgisiz, çıkarsız olduğu düşünülünce zerre kadar suç sayılamaz. Onu işlemiş olan da tutulamaz. Ne o? Gene mi döndünüz bu konuya? Diye umutsuzca içini çekti Amedeo. Çünkü neden cinayet nedeni? Suçluyu ele veren kulptur. Yargıç is fecit ju prodest derse de. Siz hakkınız olan bir şey yaptınız değil mi ya? Kusurumu bağışlayın dedi Amedeo. Alnında terler boncuklanıyordu. Ama bu sırada birdenbire konuşma kesiliverdi. Lokantanın dış hizmetlere bakan garsonu bir tabakta üzerine Floresta yazılı bir zarf getiriyordu. Amedeo şaşkınlıkla zarfı açtı. İçindeki kağıtta şunları okudu. Kaybedecek bir dakikanız bile yok. Napoli treni 3'te kalkıyor. Monsieur de Baraglio'dan sizinle Credit Commerce ile gelmesini rica edin. Orada tanınır. Kimliğinize tanıklık edebilir. Kavi. Ya ben size söylememiş miydim dedi Amedeo alçak sesle. Bu olay ferahlatmıştı onu daha çok. Olur şey değil gerçekten de. Adımı nereden biliyorlar? Credit Commercial'de bağıntım olduğunu nereden biliyorlar? Bu insanlar her şeyi bilirler dedim ya size. Bu pusulanın havası hiç de hoşuma gitmedi. Yazan kimse sözümüzü kestiği için özür dileyebilirdi işte ise. Ne yarar? Görevimin her şeyden önce geldiğini biliyor. Karşılığı alınacak bir çek. Hayır, burada anlatamam. Göz altında tutuyorlar bizi görüyorsunuz. Sonra saatini çıkardı. Gerçekten de zor yetişiriz. Garsonu çağırdı. Bırakın bırakın dedi Julius. Ben sizi çağırdım. Kredit uzak değil. Gerekirse araba tutarız. Aklınız başınızdan gitmesin. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu akşam Napoli'ye gidiyorsunuz. Şu biletten yararlanın. Benim adımadır. Ama önemi yok. Julius insanları minnet altında bırakmaktan hoşlanırdı. Paris'te daha güneye inerim diye düşüncesizce almıştım. Ama bir kongre beni alıkoydu. Orada ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz? Ne kadar az olabilirse o kadar iyi. Umarım hemen yarın dönmüş olurum. Öyleyse akşam yemeğine beklerim sizi. Kredit Komersiyel'de Kont de Baraglioğlu'nun tanıtması üzerine hiç güçlük çıkartmadılar. Çeke karşılık 6 banknot verdiler Floresta'ya. Ceketin iç cebine koydu. Bu arada elinden geldiği kadar çekin, kardinalin, papasının öyküsünü anlatmıştı bacanağına. Baraglioğlu gara kadar geldi onunla ama artık pek dinlemiyordu. Bu arada Floresta bir takma yaka satın almak için bir gömlekçiye girdi ama dükkanın önünde yağ sabır çeken Julius'ı fazla bekletmek korkusu hemen takmadı. Yanına geldiği zaman Julius, "Valiz götürmüyor musunuz?" diye sordu. Floresta şalını, tuvalet ve gece eşyalarını almak için kaldığı yere uğramak isterdi istemesini ama Baraglio via de Vesculetti'yi göstermek adam bir gece için dedi çabucak. Hem otele uğrayacak zamanımız da yok. Sahi nereye indiniz? Kolisea'nın arkalarında bir yere diye uydurdu Floresta. Köprü altına dercesine söyledi bunu. Julius bir kez daha baktı ona. Ne tuhaf olmuşsunuz siz böyle. O kadar tuhaf mı görünüyordu gerçekten? Floresta alnını kuruladı. Gara gelmişlerdi. Birkaç adım yürüdüler konuşmadan. Hadi bakalım ayrılmalıyız artık dedi Baraglio. Elini uzattı. Benimle gelmez miydiniz diye kekeledi Floresta korka korka. Neden bilmem yalnız gitmek biraz kaygılandırıyor beni. Roma'ya kadar pekala yalnız geldiniz. Ne gelecek başınıza? Perona varmadan ayrıldığım için kusura bakmayın. Giden bir treni görmek anlatılmaz bir hüzün verir bana. Güle güle, iyi yolculuklar. Yarın Paris biletimi büyük otele göndermeyi unutmayın. 13. ayrımın sonu, sayfa 169.